Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Hayallerini yak, evi ısıt. Cezmi Ersöz. Bir tek seni sevdiğim doğruydu ve bu doğru yüzünden hayatım yalana battı. Sen beni dışladığından beri beni sevenlere bir hayalet hediye ettin. Tepeden tırnağa aşka, tepeden tırnağa özleme batmış bir hayalet. Bu hayaletin içinde beni değil seni gördüler hep. Çoğu bu hayalete dayanamayıp çekip gitti. Kimisi senin beni beklettiğin kapıda beni bekledi. Seni beklemekten yorulur, onunla birlikte çekip giderim diye buralardan. Ve ben en çok onların sevgisine inandım. En çok onlara derinden üzüldüm. Ve hep merak ettim. Karşılıksız ve onca yıl bir hayaleti nasıl böylesine sevebildiler diye. Dünyanın iyi bir yer olduğuna ve yaşamak için çok sebep bulunduğuna bu insanların bir hayalete duydukları o akıl almaz, o sonsuz sevgileri yüzünden bir kez daha inandım. Seni unutmak için başladığı her aşkı yine seninle aldatan bir hayalete. Seninle kendini, bütün hayatını, düşlerini, çocukluğunu, yaşadığı bütün acıları aldatan bir hayalete. Bir tek sana duyduğu sevgisi doğru olan, bu yüzden bütün hayatı büyük bir yalan olan hayalete. Bir gün mutlaka sana dönerim. Belki de sen yanıldın. Belki de sadece iyi kalpli bir yeteneksizdim ben. Ebedi bir hayat kaçkını. Varlığımı herkesin bilmesini isterken aynı anda kendimi ele vermemek için hayattan kaçıyordum. Daha önce kimselerin denemediği şeyleri yapmak, benzersiz biri olmak isterken dokunduğum her şey gerçekliğini yitiriyor, çevrem hızla ıssızlaşıyordu. Benzersiz biri olmak isterken varlığımın unutuluşunu seyretmek tuhaf, karşılıksız bir acı veriyordu bana. Beni bir gün unutacağından korkuyor, bunun bedelini de sana kendimi saklayarak ödetiyordum. İyi kalplilikte saklayarak. Bilirsin, dünyanın en kolay ama en riskli rolüdür iyi kalpliliği oynamak. Sevgini yitirmemek için yaptığım tek şey, aynada kendimi telaşla seyretmek ve iyi kalpliği oynamaktı. Sevgine çok kıymetli bir hatıra gibi, sadece içinde kendimi seyrettiğim durgun bir göl gibi sahip olmuştum. Durmaksızın fotoğrafını çekiyordum. Arkanda hayat can çekişiyordu. Bakışlarından kurutulmuş kelebek koleksiyonu yapıyordum. En büyük arzum seni hayatın içinde yaşayabilmekti. Ama en büyük korkum da buydu. Sanki seninle hayatın içinde yaşarsam ruhum dağılacak, her bir yanım birbirinden çok uzak yerlere savrulacaktı. Aşk bana cesaretiyle gelmemişti işte. Oysa sen ölümünle bile barışmıştın çoktan. İstediğin an tanıdık, tanımadık herkesin insafına terk edebiliyordun kendini. En çok arzuladığım şeye sen kavuşmuştun. Kaybedecek hiçbir şeyin yoktu artık. Sen istemezsen kimse sana bir şey yapamazdı. Bazen bırakırdın, korumazdın kendini. Gözlerinden kan gibi sızan bir tebessümle yanağına inen tokatı atan insanın gözlerine bakardın. Maruz bırakırdın kendini o bencil şiddete. O tokat gündüz düşleri gören bir şairin avuçlarında zarsız kuşlar olana dek maruz bırakırdın kendini. Bense yıllar sonra bulmuştum sevgiyi. Öylesine açtım ki sevilmeye, öylesine açtım ki kendime, sonsuzluğu unutmuştum. Aynada hep kendime bakıyor ve sevgini yitirmekten delice korkuyordum. Sevgini yaşayamıyor, sevgini derinden hissedemiyor, bütün telaşımla sevgine layık olmaya çalışıyordum. Sevgine layık olmak için de durup dinlenmeden kitaplar yazmayı tasarlıyordum. Sevgine layık olmak için önemli, tanınan biri olmalı, oyunlar sahnelemeli, şarkılar bestelemeliydim. Hatta dünyanın en romanesk devrimini gerçekleştirmeliydim bu ülkede. Ben sevgine tamamen sahip olabilmek için ön odada dünyanın en romanesk devrimini yapmayı, insanların duygu ve düşünce hayatlarını altüst edecek kitaplar yazmayı düşlerken, sen arka odada tek başına güvercinlerle, kedilerle, bahçede yakılan ateşlerin duvarlardaki yansımalarıyla konuşurdun. Sanki zaman senin için çok farklıydı. Geçmişini kaybetmediğin için bir bakışta, o bakışta saklı olan bütün bir hayatı okuyabiliyordun sanki. İnsanlar sana emanet ettikleri geçmiş zamanlarını bir daha sormadıkları zaman yaşadığın keder, ona en çok ihtiyaç duyanlara şefkat olarak geri dönerdi. Sen birine sarıldığında zaman dururdu. Bense tarihe iz bırakmak, unutulmamak, hep hatırlanmak için bakardım insanların bakışlarına ve o bakışlarda yine kendimi görürdüm. Dünya benim gergin, telaşlı, hep geç kalmışlığımı yüzüme vuran aynamdı ve benden kendimi yaşarken ona kurban etmemi isterdi. O aynada erdemimle bayağılıklarım arasındaki derin uçurumu görürdüm hep. Ne yapacağımı hep baştan bilirdim. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı, ne hissedeceğimi. Hiç şaşırtamazdım kendimi. Kendime rakiptim ama hep yenerdim kendimi. Kendimi hep hayal kırıklığına uğratırdım. İnsanların duygu ve düşünce dünyalarını sarsacak bir kitap yazmaya çabalarken merak ettiğim en önemli şey senin dünyaya, hayata, insanlara nasıl baktığındı. Beni nasıl gördüğün, nasıl sevdiğindi. Nasıl insanların insafına kendini bu kadar korkusuzca terk ettiğindi. Kuşlarla, kedilerle, yapraklarla, çocuklarla konuşurken neler hissettiğindi. Kimi kez seni hissedebilmek için bugüne dek kazandığım bütün gücümü, imkanlarımı, ilişkilerimi bir anda silmek, hayata sıfırdan ve yeniden başlamak istiyordum. Kaybedecek hiçbir şeyim yokken nasıl biri olacağımı merak ediyordum. Kendimi her şeye maruz bırakmayı, yanağıma inen tokata gözlerimden kan gibi sızan bir tebessümle bakmayı ve o tokattan zarfsız kuşlar yapmayı çok istiyordum. Oysa kendimi bu kadar çok önemsersem, bu denli çok ciddiye alırsam, seni ve kendimi hiçbir zaman gerçek anlamda göremeyeceğimi artık anlamam gerekiyor. Anlamam gerekiyor. Çünkü bu sıcak yaz günlerinde içim üşüyor. Çünkü çoktan anlamam gerekiyor. Kendime hesap vermemek için tarihe iz bırakmak istediğimi. Hep arzuladığım halde bana verilen sevgiden korkup kaçtığım için hiç unutulmamak adına kitaplar, oyunlar, şarkılar yazmak için çırpınıp durduğumu. Kendime olan sorumluluktan kaçtığım için bu ülkede dünyanın en romanesk devrimini gerçekleştirme düşleriyle uğraştığımı anlamam gerekiyordu. Yarın bir adaya gidiyorum. Çevremde kimsenin bilmediği bir adaya. Sığınacak, korkularımı yatıştıracak, beni hiç sorgulamadan bağışlayacak kimselerin olmadığı bir adaya. Adanın arkasında, o sadece başıboş rüzgarların yaşadığı dağlarla çevrili ıssız kumsalda adımı haykıracağım. Orada ne insanların duygu ve düşüncelerini altüst edecek kitaplar, ne oyunlar, ne şarkılar, ne de dünyanın en romanesk devrimi olacak. Orada sonsuzluğu bırakıp ve kimseden yardım istemeden kimim ben diye soracağım. Eğer ben sadece iyi kalpliliği oynayan ebedi bir hayat kaçkınıysam, içim ölmüşse ve eğer buna gerçekten inanırsam beni bir daha hiç görmeyeceksin. Eğer senin düşündüğün gibi ise şunu iyi bil ki bir gün mutlaka sana geri dönerim. Günahkar mevsim. Yakınlaştıkça kaybolan bir kente dönüşürdün. Keşfedilmezim olurdun. İçinde yolculuk etsem de. Günahkar mevsimimdin. Hiç umut yoktu sende. O yüzden vazgeçilmezdin. Vazgeçilmezimdin. Melek çıkmazı. Akşamları boynundaki merhamete sığınan aşkın ölü kuşları. Daha sabah olmadan seni tükettiklerini anlar anlamaz, daha ölümsüz savaşçı olur olmaz, kirli ve acımasız bir dalgınlığa uçarlardı. Kıstırıldığın sokağa adını vermişlerdi. Melek çıkmazı. Gidecek evi olmayan bulutsu bir misafirdin. Ezilen kanatlarından sunulmuştu sana tek okşayış. Öyle sert ve öyle belirsizdi ki her şey, ona uymayınca çoğalırdı dünyada hazır bulduğum boşluk. Tutunduğunda boşluk sana, yüzünün ışığını öperdi yüzün. Yalnızlık küçümsediğinde seni, göğün içindeki aslanı görürdün. Göğün içindeki, senden çıkan her şeyin konakladığı o sonsuz evi. Aşk kararmak üzeredir odanda. Eski bir Türkçe kitabında rastladım sana. Sırtın pencereye dönüktü. Odan kararmak üzereydi. Usulca öne düşmüştü başın. Yorgun bir düşü taşıyordun omuzlarında. Birini bekliyordun, kendini bekler gibi. Ne zaman aşkın adı geçse sen gelirsin aklıma. Sırtın pencereye dönük, başın öne düşmüş, bir inançtır titreşir yaralı yorgun omuzlarında. Ne zaman adın geçse, eski bir Türkçe kitabında, aşk kararmak üzeredir odanda. Eski bir kadınsın sen. Eski bir kadınsın sen. Aşkı öğretmek için tekrar tekrar dirilen. Ölümünü bekletiyor şimdi seninle sevdası yarım kalmış ömürler. Boğulmuş ve kanla karışmış yüzü denizin sevginle duruluyor. Aşk unutulmuş bir sanat gibi ağırbaşlı bir çileyle öğreniliyor şimdi. Eski bir kadınsın sen. Aşkı öğretmek için celladını tekrar tekrar dirilten. Kimsesizdi asilliğin. Kimsesizdi asilliğin. Soyu tükenmiş masal kuşları gibi. Beklerdin beni dükkanların önünde, sokak köşelerinde. Kimse sığamazken kendi gecesine, sen kapıların önündeki sahipsiz dalgınlığa vurulurdun. Çok iyi bildiğim bir meyhaneydi dünya, düşlere karşı yaşanan. Tehlikeliydin, kimsesizdi asilliğin. En kirli yerde arardın sevgiyi, en dipte. Hayatın en unutulmuş yerinde. Seninle ölmeye bile hazırdım. Bu gece konuğumsun. Karanlık, yırtıcı düşler ve küçük ölümlerle dolu bir ormandan geldim bana. Perdenin aralığından sızan mahcup ay ışığı yorgun bedenini okşuyor. Yanımda uyuyorsun. Kollarındaki, bacaklarındaki izleri, yaraları seyrediyorum. Alımlı, uçumlu bedenine, diriliğine, büyülü gençliğine tutkuyla bağlı olduğun adamdan geliyorsun bana. Dilsiz sevişmelerinden. Onu başından beri hiç saklamadım benden. Zaten ben yüzündeki solgunluktan, düş kırıklığından, gözlerinin sık sık boşluğa düşmesinden anlamıştım hemen. Zaten yalanlarla yaşayamazsın sen. Ama gerçeği anlayınca içimdeki resim darmadağın olmuştu bir anda. Resimdeki kırmızı ev yıkılmış, çiçekler ezilmiş, resimdeki bahçenin kapısı kırılmıştı. Neden? Demiştim sana. Son bir umutla ve belki bir mucize olur, bana hiç beklemediğim bir gerekçe söylersin diye, tıpkı ölüm mahkumlarının son anda bir kurtuluş haberi beklemeleri gibi. Gözlerime baktın. Evladını terk etmeye hazırlanan bir anne gibi baktın bana. Bir yalan aradın, buldun belki ama söyleyemedin. Yalanlarla yaşayamazsın sen. İçimdeki resim tutuşmaya başlamıştı. Resimdeki küçük, çelimsiz, siyah önlüklü çocuk ağlıyordu umutsuzca. İçimdeki resim yanıyordu. Çocukluk sevinçleri, düşler, inançlar yanıyordu. Resimdeki siyah önlüklü çocuk nereye kaçacağını bilmiyordu. Yakana sarıldım ve neden diye bağırdım seni sarsarak. Neden seviştin onunla? Seni sarsmam, yakana sarılmam, sana bağırmam, senden güçlü olduğum için değildi. Tam aksine uçuruma düşüyordum. Elimi tutup bırakmaman içindi. Gözlerin yine bilinmeyen bir boşluğa takılmıştı. Bir süre sustun, sonra konuştun. Sesin hayat kadar yabancıydı. Hayat kadar acımasız, hayat kadar gerçekti. İçimde tanımlayamadığım bir başka kadın daha var, dedin. Ve o kadın onun çekiciliğine karşı koyamıyor. Öylesine büyülü bir yakışıklılığı, öylesine küstah bir kendini beğenmişliği var ki kendime engel olamıyorum. Bu gece konuğumsun. Karanlık, yırtıcı düşler, küçük ölümlerle dolu bir ormandan geldin yanıma. Perdenin aralığından sızan mahcup ay ışığı yorgun bedenini okşuyor. Kollarındaki, bacaklarındaki yaraları, izleri seyrediyorum. Yanımda öylesine masum uyuyorsun ki bu masumiyetin arkasında nelerin saklı olduğunu, içinde sana da yabancı olan o kadını bilmeyi öylesine çok isterdim ki. Sahi kimdi o kadın? Güçlü, yakışıklı, kıskanç, sahiplenen, hatta küstah, seni inciten, üzen ve kendini beğenmiş erkeklere bu denli çeken neydi onu? O kadını bu parçalanmışlığa sürükleyen kirli ve hastalıklı merak neydi? İçindeki o bin yıllık ezilmişlik, bu ezilmişliğin hastalıklı hazzı mıydı karşı koyamadığı? Kişiliğini parçalayan, iradeni felçe uğratan, gururunu tamamen teslim alan bu ruhsuz sevişmelere onu hangi derin eksiklik çağırıyordu? Sahi, kimdi o içindeki senin bile tanımlayamadığın kadın? Bana çekiciliğine karşı koyamadığın, bir başkasıyla seviştiğini söylediğin günden sonra haftalarca görüşmemiştik. Aşkınla çok derinlere gömdüğümü sandığım güvensizliklerim, komplekslerim, korkularım gömüldükleri yerden hiç olmadıkları kadar güçlenmiş ve acımasız inatlarıyla ortaya çıkmışlardı yeniden. Haklı olmanın, bir suçlu bulup yargılamanın rahatlığını hiç tatmamıştım ki. Ortada bir yıkım, bir ihanet, bir suç varsa kimse de değil. Hep kendimde arardım ben. Günlerce seni değil, kendimi yargılayıp durmuştum. Bedenimi aşağılamıştım acımasızca. Neden ben de içindeki kadını büyüleyen o adam gibi yakışıklı, güçlü, gösterişli bir bedene sahip değildim? Neden bağlandığın o genç adam gibi seni sınırlayıp sahiplenmiyor, üzüp incitmiyor, içindeki o bin yıllık ezilmişliği tahrik etmiyordum? Neden benim de dudaklarımın kenarında kendini beğenmiş ve küstah bir gülümseyiş yoktu onun gibi? O görmüştü de neden ben seninle onca yıl beraber olduğum halde içindeki sana yabancı olduğunu söylediğin kadını görmemiştim? Saçma, rezil, karanlık düşüncelerdi ama ne yazık ki gerçekti. Ama en çok neyini kıskandım biliyor musun? Onun önünde elbiselerini çıkartıp soyunmanı, sevişirken adeta sayıklar gibi söylediğin ve bana dünyanın en mahzun sözleri gibi gelen o ayıp sözcükleri ona da söylüyor olmanı ve bir de onun yanında uykuya dalışını kıskandım. Ama asıl acı olan bir gün ansızın seni kıskanmaktan vazgeçişimdi. Bir gün ansızın öyle büyük bir yokluğa düşmüştüm ki bu yoklukta her şeye olan inancımı yitirmiştim. İnsan ancak birine inanıyorsa onu kıskanırdı. Sen yokken her sabah dünyaya gözlerimi açıp etrafıma baktığımda burası neresi diyordum. Kimim ben? Kim bu insanlar? Şimdi ben bu koca gün ne yapacağım diye düşünüyordum. Sanki bu hayatla ilgili bildiğim her şeyi unutmuştum. Ta ki sen bir gece vakti gözyaşlarıyla kapımı çalıncaya kadar. Öylesine bağlılıkla, öylesine susamışlıkla sayılıyordun ki bana, sanki birden rollerimiz değişmişti. Şimdi sen uçurumun kenarındaydın, seni tutması, koruması gereken annen bendim senin. Sana senin bana sarıldığın gibi sarılmasam senin resmin dağılacaktı. İçindeki kadın sana büyük bir tuzak hazırlamıştı. Bedenin, ezilmişliğin, karanlık önyargılarla koşullanmış güdülerin doyuyordu. Ama ruhun öylesine susuz kalmış, kişiliğin öylesine parçalanmıştı ki. Çünkü yakışıklı bedenine vurulduğun, dudağının kenarındaki o küstah ve kendini beğenmiş gülüşüne hayran olduğun genç adamla, ruhunla, duygularınla ilgili konuşacak, paylaşacak hiçbir şeyin yoktu. Bedenin onu özlüyordu, ruhum beni. İçindeki o yabancın olan kadın arzuladığında genç adama, onu iri, gösterişli bedenine, İpeksi, gergin kaslarına, bitip tükenmek bilmeyen cinsel enerjisine, seni küçümseyen, acıtan o küstah yakışıklılığına gidiyor, susuz kalan ruhun içinse bana geliyordun. Peki beni seninle birlikte olmaya iten neydi? Neden bırakıp gidemiyordum seni? Aşkta yasak olana, imkansızlığa, mutluluğa doyduğum merak mı çekiyordu şimdi seni bana? Yoksa ne ondan, ne de benden vazgeçemediğin için yaşadığın acıya, parçalanmışlığa duyduğum merhamet için mi bırakamıyordum seni? Artık benimle o bir zamanlar tutkuyla bağlandığın bedenini paylaşamıyordun. Artık sevişmiyorduk seninle. En azından dürüsttük bu kadar kendimize ve bir başkasına. Ama çıplak bedeninden çok daha mahrem ve sahici olan düşlerini, duygularını, acılarını paylaşıyordun benimle. Çok küçükken dayının sana yaptığı cinsel tacizi mesela. Bugüne dek kimselere anlatamamıştım bunu. Aramızda cinsellik olmayınca artık ben de seninle her şeyimi korkusuzca konuşabiliyordum. Düşlerimi, annemi nasıl derin bir sevgiyle sevdiğimi, rüyalarımda onunla nasıl seviştiğimi, o büyük utancımı, karanlık iç dünyamı, doyumsuzluklarımı, hasta, yaralı ruhumu. Aramızda cinsellik olmayınca artık üzerinde iktidar kurmayı asla düşünmüyor, seni denetlemiyor, seninle gizliden gizliye rekabet etmiyordum. Olmadığımız gibi görünmeye çalışmıyor, güvensizlikten kaynaklanan sahte üstünlük duygularımızı tatmin etmek için birbirimize kapris yapmıyorduk. Sıradanlığın o büyülü içtenliğini yakalamıştık. Kendimizle, hayatla, her şeyle alay ediyorduk. Karanlık ormanından bana geldiğim bir geceydi, hiç unutmuyordum. Yatak odasına girecektim ki içeriden çocuksu ve adeta mahcup bir sesle "Soyunuyorum, içeri gelme" demiştin. Önce böyle deyişine çok şaşırmıştım. Sen benim yıllardır birlikte olduğum bir insandın. İlk anda mahcubiyetine bir anlam verememiştim. İçeri salona geçtim. Sonra bir sigara yakıp düşündüm. Düşündüm, bu mahcubiyetin soyunuyorum içeri gelme deyişin bana çok anlamlı geldi birden. İçim sevinçle, umutla doldu. Ve o an seninle her şeye yeniden başlamaya karar verdim. Buna hazırdım. Seninle ölmeye bile hazırdım. Soyunuyorum, içeri gelmediği için bir kez daha aşık etmişti beni sana. İlk kez gibi ve bütün ilkler gibi sonsuz bir arzuyla. Hayallerini yak, evi ısıt. Sevgim seni yurduna getirdi. Tuzak ev, dilsiz baba, yenik anne. İşte hepsi bu. Hayallerini yak, evi ısıt. Gideceğin en büyük kıta arka odan. İçeriden sesleri geliyor annenle babanın. Yanlış ilişkiler ayaklarını yerden kesiyor. Artık biliyorsun çarpınca duvara ne kadar acıyacağını kalbinin. Sevgim seni yurduna getirdi. Arkadaşların çok uzaklara gitti. Sevmeden seviştiler özgürlük adına. Kaptırmadan kendilerini hiçbir şeye, bütün hazları tattılar. Sense evinde kaldın, acıları gömme töreninde. Katı kuralların vardı, tutucuydun onlara göre. Döndüler sonra birer birer, sana sordular yine de kaderlerini. Neydi yaşamak, neydi hayatın anlamı? Bütün yanlış ilişkiler seni yurduna getirdi. Artık biliyorsun yere düşünce ne kadar acıyacağını kalbinin. Sevgim seni yurduna getirdi. Sesine döndün hep. Çocukluk bahçende senin sesin. Alevlerle mesut, çiçekli aynandı. Sızlattığında karşılıksız düşler bileklerini, nefesi kanattığında veda sözleri, yorulduğunda ayrılıklardan, artık hep böyle olacak dediğinde, sesine döndün hep. Orada binlerce sevdalı göz seni görsün diye, sesinin çocukluk bahçesine. Kalbini bir ıssızlığa emzirirsin. İncitir tenini, kim olursa olsun sevişmek. İncitir yüzleri olmayan bedenlerin kimsesiz hazları. Çarmıha gerilmiş ruhlar döner boşluğun çarkında. Bir elin burada, bu aşksız zamanlarda, bir elin yorgun kalbinde. Döner bir gün, döner diye beklersin. Tenini incitmeden kalbinin kapısını açacak el. Eldeki inceltilmiş büyü, sabır, yangın. Beklersin, beklersin. Beklerken kalbinin bir ıssızlığa, umut dolu bir yokluğa emzirirsin. Kan sızan tebessüm. Dayanamadın, çıktın artık. Seni sakladığım derinliklerden. Işık yağıyor şimdi mutlu yağmurlar, kan sızan tebessümüne. Öyle yitiksin ki alıp götürebilirsin beni ve hayatımı. Ardımızda ne bu akşam, ne de kan sızan tebessümün. Sevgilinin hasta, acı çeken eksik yanı. Aslında sevgi üzerine çok konuşmamak gerek. Sevmek üzerine bu denli hoyrat, bu denli gelişi güzel konuşulunca içim çok acıyor. Çünkü sevgi ne zaman ortalıktan çekilse, ne zaman kendimize bile fazla gelmeye başlasak, sevgi üzerine umutsuz bir telaşla konuşmaya başlıyoruz. Sanki böyle anlarda sevgisizlikten ruhumuz kavruluyor, işte o zaman yana yakıla, sanki ruh çağırır gibi sevgiyi çağırıyoruz. Onunla istesek de sevgi, dostluk, incelikler üzerine konuşamazdık. Birkaç kez denemedik değil, denedik ama olmadı, beceremedik. Böyle anlarda ikimizi de garip, hiç tatmin etmediğimiz bir utanç, bir endişe kapladı. Sanki konuşursak birbirimize duyduğumuz sevgimizi incitecek, örseleyecek diye hep tedirginlik duyduk. Bu durumu özellikle duygusal bir film seyrederken ya da yolda yürürken iç parçalayıcı, insani bir dramla karşılaştığımızda yaşardık. Böylesi zamanlarda aniden tuhaf bir panik duygusu kaplardı içimizi. Seyrettiğimiz filmdeki o sahne ya da karşılaştığımız bu iç acıtıcı olay bizi birbirimize duyduğumuz sevgiden kuşku duymaya iter, sevgimizi sinsi bir tedirginlikle gölgeler, dahası anlamsızlığa sürüklerse diye derin bir endişeye kapılırdık. Yolda onunla yürürken kağıt mendil satan o küçük, yoksul, çaresiz çocuklardan biri bacaklarına sarılıp kendisinden mendil alması için yalvarmaya başladığında yüreğim ağzıma gelirdi. Kağıt mendil satan çocuğa nasıl davranacak, yanında ben varım diye yapay bir içtenlik ve nezaket içine mi girecek, yoksa öylesine içten geldiği gibi mi davranacak diye korkulara kapılırdım. İçinden geldiği gibi davranışı duygularımda onun için yarattığım sevgiye yaraşır bir davranış değil, aksine hoyrat, kayıtsız bir davranış olursa kendimden çok utanırım, bu da benim sevgimle kurduğum bütün o ince, büyülü dengeleri bozarsa diye içim içimi yerdi. Onun da benim gibi hissettiğini aynı şeyler benim başıma geldiğinde tedirginleşen, sislenen bakışlarından anlıyordum. Birbirimize duyduğumuz sevgi kimi zamanlar yaralarımızın kabuğu öylesine inceltir, bu dünyadan öylesine kopartır, öylesine şaşkın, çaresiz yapardı ki böyle zamanlarda nefes almaktan bile çekinir hale gelirdik. Bu büyüden, artık bu acıtan incelikten korunabilmek, biraz olsun nefes alabilmek, biraz olsun dünyaya, insanlara ayak uydurabilmek için kendimize hiçbir zaman olmayacağımız kadar gerçekçi, akılcı, katı, her şeye mantık süzgecinden geçirerek bakan insanlar süsü verirdik. Sevmek, sevdiğiniz kişinin her şeyini sevmektir sözü, insanın sıradan, laf olsun diye söylemiş bir sözü değildir. Ben bunu yaşarken öğrendim. Onun sevdiği şeylerin size çok aykırı, çok ters gelmesi bile bir şey ifade etmez. Mesela ben hayatım boyunca futbola karşı hiçbir yakınlık duymadım. Hatta maçlardan sonra sokakları şiddet gösterileri ve ırkçı sloganlarla dolduran taraftarları gördükçe futboldan kendimce haklı bir uzaklık, hatta tiksinti bile duyardım. Öyle ki en sonunda futbol taraftarlığının insanları koyu bir bencilliğe ve bayağılığa ittiğine bile inanır hale geldim. O ise bir futbol takımının fanatik taraftarıydı. Önceleri buna çok şaşırmıştım. Öylesine duyarlı, ince, kendi sevgisinden bile utanan bir insan, bir futbol takımına böylesine hastalıklı duygularla nasıl bağlanabilir diye. Günlerce düşündüm bunu ve anlamaya başladım. O ifade edemediği bütün duygularını, bastırdığı bütün heyecanlarını, küskünlüklerini, kırgınlıklarını, yitirdiği bütün umutlarını, özleyip de kavuşamadığı bütün arzularını, çocukluğunda çok arzuladığı halde kendisine gösterilmeyen sevgileri, o acısını çok çektiği utangaçlığını, karşısına çıkan hemen her insanın onu şaşırttığı ve her defasında hayal kırıklığına uğradığı için ister istemez kendisini bir yaşam acemisi kabul edişindeki o yenik insan burukluğunu bağlandığı takımın renklerinde yaşıyordu. Sevmek, sevdiğiniz insanın bütün yaralı geçmişini, bütün acısını, bütün hastalıklarını üstlenmektir. Ve öyle anlar gelir ki sevdiğiniz insanın bu eksik, acı çeken, bu hasta yanı sizi ona daha çok çeker. Kendimi çok iyi tanıyordum. İşin içinde sevgi, dostluk olunca bütün mantık kuralları, bütün o akılcı neden-sonuç ilişkileri benim için anlamını yitirirdi hemen. Bu yüzden onun tuttuğu takıma önceleri yakınlık, sonra sempati duyup ardından neredeyse tıpkı onun gibi tutkuyla bağlandım. Bütün bu duygusal geçişlerin pek farkına varmadım desem yeridir. Benim için garip, tuhaf bir dönem başlamıştı. Nerede olursa olsun artık maçlara birlikte gidiyorduk. Bağlandığımız takımın renkleriyle bezenmiş şapkamı başıma geçirip atkıyı boynuma doladığımda, kendimi daha önce hiç tanımadığım bir güven duygusu içinde bulduğumda, yaşadığım şaşkınlık duygusunu sanki çok uzun yıllar öncesinden tanıyor gibiydim. Tuttuğumuz takım gol attığında birbirimize sonsuz bir hasretle sarılırken, zamanında yaşayamadığımız sevgilerle, yitirdiğimiz duygularla, artık tesellisi olmayan acılarla parçalanmış hayatımız çocuksu bir heyecanla aydınlanır. Bütün bunlar yaşanmamış olsa, biz bu kadar acılarla dolu, kırgın bir geçmişe sahip olmasak, şimdi burada böylesi açıklanması güç bir sevgiyle ve tarifsiz bir heyecanla birbirimize sarılamazdık diye düşünürdüm. Böylesi anlarda ona sarıldığımda onun acılarla dolu geçmişine, hasta, eksik yanlarına, tesellisiz kalmış bütün dertlerine, göstermek isteyip de gösteremediği ve artık bu tutukluğa, bir acemiliğe, kanayan bir güvensizliğe dönüşmüş sevgisine sarılmış gibi olurdum. Gol yediğimizde ya da sahadan boynu eğik ve yenik ayrıldığımızda acımasız geçmişimiz bizi bir kez daha yanına çağırırdı. İkimiz de ayrı ayrı kırgınlıklarla, acılarla dolu geçmişimize dönerdik bir süre. Ama ben daha çabuk dönerdim onun yanına. Ne kadar üzüntülü olursam olayım, böyle anlarda tuttuğu takımı değil, onu daha çok sevdiğim için bütün bunları yaşadığımı aklıma getirir, kendimle birlikte onu da artık bu yanılsamadan, gerçek dışı acılardan çıkarmak için bütün mantıklı, genel geçer nedenleri sıralar dururdum kendime. Bir taraftar olarak çok mutlu ya da çok üzüntülü olsam da yine de gizliden gizliye bütün bunları sevdiğim insan beni böyle gördüğünde daha çok sevecektir duygusuyla yaşadığımı hiç unutamaz, hep bilirdim. Bunu hissettiğimde de sevgimden gurur duyacağıma, sevgimin zorlama, yapay, sahte duygularla gölgelendiğini düşünür, kendimden kuşkuya düşerdim. Bazen bir işi çıkardı, ben tek başıma giderdim maçlara. Sanki maç sırasında yaşadığım her anı, her heyecanı ona eksiksiz ve kusursuz anlatmaya mecburmuşum gibi hissederdim kendimi. Sanki yanımda hep o varmış, benim bütün dikkatimi, heyecanımı sınıyormuş, gözlemliyormuş gibi gelirdi bana. Buraya gelip sanki sevdiğim bir öğretmen tarafından sözlü sınava kaldırılmış gibi ona maçın her anının gururlu, hatta abartılı bir heyecanla anlatırdım. Böyle anlarda o seviyor diye bağlandığım takıma duyduğum sevgiyi onun sevgisiyle yaratırdım. Öyle ki bazı günler takımın oyunundan hiç memnun olmadığımı, hatta her geçen gün giderek daha da kötü olacağını söylediğinde hiç tahmin edemediğim kadar üzülürdüm. Söylediklerini kabul etmez, takımın en kısa zamanda kendisini toparlayacağını, eskisinden çok daha iyi oyunlar sergileyeceğini söylerdim ona ısrarla. O böyle anlarda sanki bir bildiği varmış gibi susar ama kendini tutamayıp söylese de bunu hiçbir zaman anlayamayacağıma inanmışçasına ve alaycı bir hüzünle bakardı gözlerime. Böyle anlarda içimde bir şeyler kopardı, susardım ben de. Son günlerde hep böyleydi. Aslında anlamıştım ama nedense anlamamazlıktan geliyordum. Çünkü sevgi bir yerlerde çok hızlı koşmaktır. İnsan durmayı düşünse de bunu hemen yapamaz. Tamamen durmak öylesine acı verir ki ondan daha çok acı verdiğini hiç aklına getirmeden bir süre sürüklenmeyi bile göze alır. Bir gün onun üşenip gelmediği bir deplasman maçına tek başıma gittim. Hiç ummadığımız sürpriz bir galibiyet kazanmıştık. Onsuz, buruk ve anlamsız bir sevinçti yaşadığım. Ama yine de sorgulamaktan çekiniyordum sevgimi. Çünkü sorguladığım anda ona duyduğum sevgiyi de sorgulamış oluyordum ki bu da bana çok acı veriyordu. Neyse ki staddan çıkarken rakip takımın taraftarlarının taşlı, sopalı saldırısına uğrayıp çeşitli yerlerimden yaralanmam bu ruhsal acımı biraz olsun hafifletmişti. Şehrimize ve ardından evime geldiğimde onunla bu sürpriz galibiyetin sevincini paylaşabilmek için çocuksu bir heyecanla telefona sarıldım. Hiç sevinmemiş gibiydi. Ona göre kötü oynamıştık. Şansımız olmasaydı fark bile yerdik karşı takımdan, dedi duygusuz bir sesle. Nefesimi tutmuş onu dinliyordum. Yüreğim buz gibi olmuştu. Sonunda beni boşluğa fırlatan son cümlelerini söyledi. Hem artık sıkıldım ben bu takımdan. Beni hiç ilgilendirmiyor. Karnım onlar mı doyuruyor benim? Eminim o da bana neden böyle davrandığını kesin olarak bilmiyordu. Sadece beni yaralamak istiyordu. Çünkü o ne zaman birini derinden sevse, sevdiği insan onu yaralamıştı. Hayat sadece bunu öğretmişti ona. Seven insanın yaralanması gerektiğini. Hiçbir şey demeden telefonu kapattım. Canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Yatağıma girip yorganı üzerime çektim. Ağlamayı bile beceremedim. Sonra acıdan sızmışım. Bir daha hiç maça gitmedim. Uyur bir daha uyanmazdım. Martıların sana doğruyu söyleyecekti arzu tramvaylarına binmeseydin. Acıların seni yeni bir şehre götürecekti yürüyüşüne vurulmasaydın. Tuhaf, ele geçmez, tehlikeli bir hayvandın. Şehrin yaban adamları sana öyle bakmasaydı. Uyur bir daha uyanmazdın. Biraz eğil. Bu yaz Latince kursuna gitme. Beni incele. Seneye uçarsın planörle. Bu yaz boşluğu benim cinnetimde dene. Sana çağ dışı bir romantizm getirdim. İlkel bir soyutlama. İşletme tezini sonra verirsin. Bu yıkımı kaçırma. Hırslarını yatıştır bir süre için. Biraz eğil, nefesimi dinle. Hiç olmazsa üzülüyormuş gibi yap. Yeniden dönersin eski hayatına. Biraz saygı duy, biraz zaman kaybet. Bak, beni nasıl zehirleyecek içinde taşıdığını bile fark etmediğin o aşk. Küçümseme, deneyimdir, soranlara anlatırsın. Senin için bu yenilgi, bu dağılıp parçalanma. Bu yaz Latince kurslarına gitme, beni incele. İçime boşal. Emerdim, emerdim gövdeni. İçine girip kendime boşalmak isterdim. İsterdim ki teslim olmam yetmesin sana. Seni sevdikçe büyüyen korkularımdan, beni sevdikçe çoğalan inançsızlığından bir ev yapayım kendime. Bir ev. Annemin talan edilmiş saf rahmi gibi sonsuza kadar kendimi onunla yakacağım. Tenindeki kutsal mum. En ayıp sözcüklerle soyardım bedenini. Düşlerimin teriyle kirletir, en sabırsız, en iştahlı, en yabancı yanımla girer, arzularımın kanıyla kirletirdim onu. Oysa kötülendikçe, kirlendikçe yüreğinden ışınmaya başlayan, hissettiğim en kırılgan beden de seninkisi. Biterdi sonra her şey. Asıl serüveni başlardı bedeninin. Çekilir bir köşeye seyrederdik. Ayıp, kirli, kötü ne varsa teninin içindeki pencerelerde yanan kutsal bir muma dönüşürdü. Çekilir bir köşeye seyrederdik. İyi kalpli günahkarlar. Kanaat ve şakacı bir gece lambası gibisin. Yanıyorsun sevişmelerin en koyusunda, sönüyorsun binlerce bilmeceyle. Dışarıda mağrur, gizemli, yasakçı. İçeride sevecen, başıboş, ahlaksız. İyi kalpli günahkarları aydınlatan bir gece lambası gibisin. Kendi yangınına aşık. Yalnız kurtlar gibi inmiştik o yaz kasabasına. Yalnız kurtlar gibi inmiştik o yaz kasabasına. Yaralıymış, zorlukla nefes alıyormuş ve dünyaya hiçbir işimiz kalmamış gibi yapıyorduk herkese. Buzlu bir camın ardından bakıyorduk sanki güneşe. Yorgun, soluk, kısık gözlerimizle içine kapanmış vaatler gibiydik. Yaralı kurtlar gibi inmiştik o yaz kasabasına ve günlerce birbirimizden başka kimseyle konuşmamıştık. Gece herkes evlerine, otel odalarına çekildiğinde çıkardık sahile. Gün boyu hırpalanmış suskun denize, cüzzamlı köpeklerin yanına. Biz gelince hemen çelişkilerle kutsallaşan bir getto olurdu indiğimiz gece kumsalı. Sınıflarımızdan öç almanın yollarını konuşurduk. Çevremizdeki insanları nasıl hayal kırıklığına uğratacağımızı. Böyle zamanlarda aklına hemen kasabanın en güzel kızı öyküsü gelirdi. Gerçek sevgiyi yakalamak için kendini tıpkı onun gibi çirkinleştirmek isterdin. Oysa sen de ben de çok iyi biliyorduk. Bazı insanlar istese de güzelleşemiyor, bazı insanlar istese de çirkinleşemiyordu. Yoksulluk tene, oradan da ruha işliyordu. Oysa benim, senin hep aklımı karıştıran ve beni her yere geciktiren güzelliğini aşıp sana şunu sormam gerekirdi. Yönetim şekilleri, rejimler, ideolojiler, dil, kurallar olan ve olabilecek bütün sistemler var mısın hepsinin dışına çıkmaya, hepsinin dışına? Bu çağrıyı sana bütün iştenliğimle yapabilmem için senin burjuva güzelliğini aşmam gerekirdi. Görene köpeksi bir sadakat aşılayan o duruşunu, bedenindeki büyüyü, neredeyse hücrelerine dek sinmiş olan güzel kokunu, geçmişten taşınan ve kolay yaşamın tenindeki o haksız ama nefes kesen parıltısını. Oysa biliyordum, bendeki bütün eksiklikler, eksik ve yalan yaşanmış ne varsa senin burjuva imgende saklı duruyordu. Ben senin burjuva güzelliğini nasıl aşamıyorsam, sen de sana ailen tarafından verilen başarı psikolojisinin kimi zaman dayanılmaz olan gerginliği ve doyumsuzluğundan biraz olsun kurtulabilmek için küçük ve bedelsiz intihar oyunları, sonunu ne yazık ki hep bildiğin kaçışlar yaşamak istiyordun. Mesela bu gece tıpkı Arthur Cravan gibi bir salla okyanusa açılmak ve orada ebediyen kaybolmak istiyordun. Arthur Cravan dediğini yaptı, bindi sala ve Atlas Okyanusu'nda kayboldu. Oysa sen bir sala binip okyanusa açılsan da ailenin ideolojisinden yeterince öç aldığına inanır inanmaz hemen döneceksindir geriye. Her şeyi bildiğimizi sanıyorduk. Her şeyi bildiği andık sıra dışı olmaya çabalayan ezberci çocuklar gibi. Sonra balıkçıları gördük sabaha karşı. Balıkçı olmak istedik, olmadı. Tekne olmak istedik, balık olmak, yakamoz olmak istedik, olmadı. Hiçbiri olmadı. Sonra yüzüne baktım. Kırağa düşmüş gül yaprağı gibiydi. Ağlamıştın. Bir gün sonra sabah ilk uçakla Londra'ya gideceğini hatırlatmıştın kendine. Çalışma psikolojisi okumaya. Fabrikatör babanın isteği üzerine ve işçilerin verimini daha çok arttırabilmek için. Böyle zamanlarda gözlerindeki aşk bir mucizeye, dayanılmaz bir özleme dönüşüyordu. Hasta bir sınıftan geliyordum ben de. Ancak hep bir kuşatılmışlığa, yanlış insana, hep kendimdeki eksikliğe, zaaflara aşık olmuştum yine. Bu aşkın sonunu ikimiz de çok iyi biliyorduk. Bu yüzden yaşadığımız acı bizi ne şizofren yapıyor ne de yeni bir insana dönüştürüyordu. Çünkü hasta sınıflardan geliyorduk. Hasta bir toplumdan. Çünkü orada sevgi başarı kutusunun içindeydi ve bu kutu sonsuza dek kilitliydi. Yalnız kurtlar gibi inmiştik o yaz kasabasına. Vişne Bahçesi. Günah kokulu vişne bahçesinde yüzünün en eski tanıdık haliydi aldatan beni. Acıtmamak için dışı taş, içi su dolu kalbimi bez bebeğine en gizli adımı verdin. Oysa kaçışlarına vurgundun sen. Aşk değildi, özgürlüğündü. Ruhunu bir vişne bahçesi kadar kaygan ve ele geçmez yapan. Çünkü özgürlüğün öğretti sana dayanıksız aşk örtülerinin altında en uzun ömürlü intikamların uyuduğunu. Gül kokulu güneşte kuruturken hayallerini ve kadife eteğini bana bağlanmadığın için kirli bir sevdayla bağladın beni, o uzun ömrüne. Ellerin vitrinin dışında nasıl da sıcak. Beyza'ya. Ellerinden utanıyorsun, benim umutlu olmaktan utandığım gibi. Gösterişli bir vitrin gibisin, ağladığını bir tek sen biliyorsun. Ağladıkça daha da ışıldıyor sahipsiz güzelliğin. Bense hep yoldayım, evim hiç olmadı, kaçıyorum. Sahipsiz güzelliğinin verdiği acıdan kaçıyorum. Kaçmaktan kaçıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Belki utandığın ellerini sadece. Ellerin vitrinin dışında nasıl da masum, sıcak. Alışmamışım mutlu olmaya ben. Ellerini vitrine koyup kendimden kaçıyorum. Yetim sevinçli aşkımız. Nasıl da unuttuk kimsesiz odalarda. İşte vaktidir kendimizden kopmanın. Dediğimiz o sonsuzluk anlarının bizi herkesten ayırdığını. Nasıl da unuttuk, mutluluktan, hazdan, sevinçten daha çok bizi hayata bağlayan o ıstırap dolu hayaletin, o kara hülyanın bizi herkesten ayırdığını. Şimdi yetim, sevinçli aşkımız büyülenmiş hayran kendine, şimdi vakitsiz, belki çok geç, kayıtsız kendine. Atıyor tenini, tenindeki ruhu atıyor, kör ve iradesiz bir şehvetin ateşine. Aşk yoksa birer esirdik aslında. Sevdiğine güvensen, güvensen insanlara bu kadar korkuyla çalışmazdın. Çalışırdın elbet ama çalışırken bu denli canın acımaz, bu denli ruhun üşümezdi, tenin yırtılmazdı. Hiç istemiyordun belki ama günün her saati yalnız nasıl yaşanılabilir, bir başına ayakta nasıl kalınabilir dersleri veriliyordu sana. Neden gittiğini bilmediğini söylüyordun. Ama yine de her sabah büyük bir acıyla ve geç kalma korkusuyla uyanıp bir başına ayakta nasıl kalınır derslerine yetişmeye çalışıyordun. Ancak bir başına ayakta kalmayı öğrendikten sonra bir gün, çok uzaktaki bir gün sana çok mutlu olunacağı söylenmişti. Bunun için her sabah acıyla uyanıyor ve dersine koşuyordun. Her sabah bir başına ayakta nasıl kalınır dersine koşarak yetişirken yolda insanların yüzüne bakıyordun. İnsanların yüzlerinde, bu yüzlerden birinde bir gün, o çok uzaktaki bir gün nasıl mutlu olunacağını öğrenmek istiyordun. Hiçbir yüzde bu sırrı sana fısıldayacak bir ışık göremiyordun. Her şeyi ciddiye alan bir saf, bir geri zekalı olduğuna kanaat getirene kadar insan yüzlerine dinmek bilmez bir merakla bakıyordun. Bu yüzlerde gördüğün o derin, o dipsiz boşluğu kendinle bile konuşmuyordun. Bilmezden gelmek istiyordun. Ama yok edilmekten, silinip gitmekten, sürülmekten korktuğun için kendini belki derslerine girerken ansızın ikiye bölüyordun. Belki alacakaranlıkta, daha gün ışımadan yolda. Belki okulun kapısının önünde ikiye bölüyordun. Bir yanın tek başına nasıl ayakta kalınabilir dersine giriyor, bir yanın dışarıda, okulun kapısında seni bekliyor, seni beklerken hayatı, insanları seyrediyordu. Ben seni tanıdığımda sen işte böyleydin sevgili. Ben seni tanıdığımda sen iki ayrı kişiydin. Bir yanın bir başına nasıl ayakta kalınabilir derslerindeydi. Bir yanın okulun kapısında seni beklerken hayatı, insanları seyrediyordu. Ben aşk için vaktimi hiç sakınmadım. Seni okulun önünde, o sarı duvarın önünde gördüm. Hayatı ve insanları seyrediyordun. Çok korkmuş, çok hırpalanmış birini bekliyordun. Kendini bekliyordun. Sarı bir duvarın önünde bekliyordun. Öylesine gülümsüyordun ki içindeki aşk seni ödüllendirmiş gibiydi sanki. Kalbindeki sevgi sözcükleri gözlerine sıkışıp kalmış gibi. Ben hayatımın tüm vaktini senin bu bakışına harcadım sevgili. Evet, aşk olmazsa olmaz, hayati bir eylemdir. Çünkü dikkat edersen bu dünyadan hep fısıltıyla konuşuruz. Burası bize ait bir yer değildir sanki. Öyle olmadığına inandırılmışızdır bir kere. Çünkü işgal altındadır aşksız yaşadığımız dünya toprakları. Aşk yoksa birer esiriz aslında. Sadece aşık olduğumuzu hissettiğimiz an bizi bu esaretten kurtarır. Sadece aşk götürür bizi dost kuvvetlerin olduğu yere, ateş altında, ölümü göze alarak meydan okurcasına, dost topraklara. O güne dek hiç ayak basmamış olsak bile gider gitmez hemen tanıyacağımız, işte burası bizim, bize ait diyeceğimiz dost topraklara. Aşk yoksa yaşamak dünyanın en anlamsız, en yorucu şeyidir. Ben seni o sarı duvarın önünde, o bir kapının önünde bekleyen halini sevdim sevgili. o haline ömrümün tüm vakitlerini harcamak istercesine, o sarı duvarın önünde hayatı ve insanları seyreden halini. O anını düşünüyorum da yine ve binlerce kez içinden taşan gurur yüzünden o bakışın önünde diz çökmek istiyorum yere. İnsan sadece aşk yüzünden yerlerde sürünürken içi gururla dolup taşar sevgili. Öylesine bildiğin bir bakışmadır ki bu, ilk kez yaşıyor olsan bile yıllardır içinde gezdirdiğini bildiğin için susup o anın her gizini, her sırrını sessizce ve sevinçle yaşamak istersin. Yıllardır gördüğün o kutsal rüyana dokunmak gibidir bu an. İnsan sadece aşık olduğunu hissettiği an bu kutsal rüyasına dokunabilir. Oysa kutsal da olsa sonuçta rüyadır bu sevgili. Bir başına nasıl ayakta kalınır dersinden çıkan yanın bu kutsal rüyayı bozar, dağıtır, uyandırır beni rüyamdan. Uyandığım yer esir olduğum yerdir, burasıdır. Dost topraklar rüyalarda kalmıştır. Çilekeş, umutsuz, kaybetmiş yaşlı kadınlar vardır oysa hayatımda. Bunu sana söylemiştim, biliyordun sevgili.